bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Güneşin Zaferi, Wilbur Smith. Altın Kitaplar Yayın Evi, 3. Basım, Ekim 2005. Özgün adı The Triumph of the Sun, Türkçe'ye çeviren Pınar Öcal. Bu kitap 605 sayfadır. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Haziran 2009. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak, Hartum, 1884. Nil kıyılarında Courtney'ler Ballantine'larla buluşuyor. Güneşin Zaferi, olağanüstü güçlü anlatımı ve tarihi ayrıntılarla zenginleştirilmiş kurgusuyla Wilbur Smith'in yeni şaheserlerinden biridir. Macera romanlarının usta yazarı. Sunday Times. Yıllardır Kahire'deki Mısır hidivinin egemenliği altında inleyen Sudan'da Mehdi adlı yeni ve karizmatik bir dini lider ortaya çıkmıştır. Onun önderliğinde başlayan kanlı ayaklanmalar yüzünden ülkede tam bir kaos yaşanmaktadır. Kendi ulusal çıkarlarını ve ülkenin dört bir yanına dağılmış vatandaşlarını korumak amacıyla İngilizler de olaylara karışmak zorunda kalır. Yüzlerce İngiliz vatandaşı gibi Ryder Courtney de Hartum'da mahsur kalmıştır. Bir iş adamı olan Ryder burada yüzbaşı Penrod Ballantine ile İngiliz başkonsolosu ve üç güzel kızıyla tanışır. Ancak kanlı mücadeleler vererek başkenti korumaya çalışan General Gordon'un ölümüyle İngiliz ordusu geri çekilmek zorunda kalır. Kana ve gözyaşına boğulmuş olan başkentte hayatta kalabilmek için bu üç güçlü adama amansız bir mücadele beklemektedir. Wilbur Smith 9 Ocak 1933'te şimdiki adı Zambiya olan Kuzey Rodezya'da doğdu. Bugüne kadar 30 roman kaleme alan yazarın kitaplarının tamamı 26 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır. 29 yaşında yazdığı ilk romanı ile adından söz ettiren yazar, 31 yaşında kaleme aldığı Bencil, When the Lion Feeds isimli romanı ile büyük bir başarı elde etmiş ve o günden beri çok satanlar listelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiştir. Sayfa 607 Sözlük. Abadan Rije, asla arkasına dönüp bakmayan Pernod Ballantine'ın Arapça ismi. Abd, köle. Aggagiers, Beja kabilesinin seçkin askerleri. Ammi, teyze. Angareb, deri şeritli yerli yatağı. Ansarlar, yardımcılar Mehdi'nin askerleri. Ardep, şark hacim ölçüsü, 5 ardeps 1 metreküpe eşit. Asida, acı biberli arpa lapası. Bahır el Abiyat, beyaz nil. Bahır el Azrek, mavi nil. Bombom, mermi ya da top mermisi. Beyya, Mehdi'nin askerlerinden istediği sadakat yemini. Beyt el-Mal, Mehdi'nin hazinesi. Albuk, savaş borusu, Osman Atala'nın savaş atı. Kantar, şark ağırlık ölçüsü, bir kantar 100 kiloya eşittir. Darı, insanlar ve evcil hayvanların yedikleri mısıra benzer bir tür tahıl. Falja, Sudan ve birçok Arap ülkesinde pek beğenilen ön dişlerin arasındaki ayrık. Fellah veya fellahin, Mısır köylüsü. Ferengi, yabancı. Filfil, Safran Benbrook'un Arapça adı. Franks, Avrupalıların Arapça adı. Gallabiya, geleneksel uzun Arap giysisi. Hullumayya, tatlı su, Osman Atala'nın atlarından biri. Al Jamal, güzel yüzlü anlamına geliyor, Rebecca Benbrook'un Arapça adı. Jibba, Mehdi müritlerinin giydikleri çok renkli kumaş parçalarından yapılan uzun giysi. Cihat, kutsal savaş. Jiz, bok böceği. Kufi, Müslümanların geleneksel takkeleri. Ombeya, fil dişinden yontulmuş savaş borusu. Suuk, pazar yeri. Al-Sakavi, gönlü yüce Ryder Courtney'in Arapça adlarından biri. Şufta, haydut. Tej, arpadan yapılan sert bira. Tırbi Kebir, Nil körfezinde geniş tuz havzasındaki büyük mezarlık. Al-Zahra, Amber Benbrook'un Arapça adı. Zareba, taşlar ya da dikenli çalılarla güçlendirilmiş barikat. Zenana, Arap evlerinde kadınların yaşadığı bölüm. Bu kitabı yardımcım, oyun arkadaşım, ruh eşim, can dostum, karım Mokiniso Rakimova Smith'e ithaf ediyorum. Yıllardır suya aç topraklar alev alev yanarken, çelik mavisi gökyüzünde acımasız güneşin zaferini engelleyecek bir tek bulut bile yoktu. The River War, Winston S. Churchill, 1905. Rebecca camsız pencerenin denizliğine dirseklerini dayayıp aşağı sarktı ve çöl sıcağı buhar kazanına kafasını sokmuşçasına yüzüne çarptı. Sanki aşağıdaki nehir fokurdayan bir buhar kazanıydı. Mevsim gereği burada Nil'in genişliği 1,5 kilometreyi buluyordu. Akıntı o kadar güçlüydü ki yüzeyde parlak anaforlar oluşuyordu. Beyaz Nil'in rengi yeşildi ve Belçika büyüklüğündeki bataklıktan taşınan pislikler yüzünden kötü kokuyordu. Araplar bu muazzam bataklığa Bahr el-Gazel, İngilizler ise Sud diyorlardı. Bir yıl önce serin aylarda Rebecca babasıyla birlikte nehrin üst kısımlarına bataklıklar çanağından doğduğu yere kadar seyahat etmişti. O noktadan sonra Sud'un kanalları ve lagünleri, yolu izi olmayan haritası yapılmamış, yüzeyde yoğun bir şekilde yabani bitkilerin yüzdüğü, ancak en becerikli ve deneyimli rehberlerin girebildiği oluşumlara dönüşüyorlardı. Bu sulak hummalı dünya, timsahların ve hipopotamların, bazıları güzel bazıları tuhaf çok çeşitli kuşların ve sudaki yaşama uyum sağlamak için toynakları uzamış, tüyleri kabalaşmış, burgu boynuzlu garip antilopların yaşam alanıydı. Rebecca başını çevirince iri sarı bir buklek bir gözünün üstüne düştü. Onu yana itip iki koca nehrin birleştiği noktaya baktı. İki uzun yıl boyunca her gün seyrettiği halde bu manzara hala ilginç geliyordu ona. Bataklıktan kurtulan su şelalelerin yarattığı girdaplarla hızla kuzeye doğru akıyor, bu hareket Nil'in o sakin akışını yer yer bozuyordu. İki Nil'in birleştiği noktaya kadar hantal bir şekilde ilerleyen akıntıya baktı. Öteki Nil doğudan geliyordu, dağlardan gelen sularla beslendiği için canlı ve tatlıydı. Habeşistan'ın sıra dağlarından gelen sularla karıştığı için bu mevsimde rengi gri mavi oluyordu. Adını da renginden almıştı. Mavi Nil ikizinden biraz daha ensizdi ama yine de muazzam bir su kütlesiydi. İki nehir Fil Hortumu şehrinin bulunduğu üçgen biçimli kara parçasının zirvesinde buluşuyordu. Bu nedenle şehrin gerçek adı da Hortum'du. Nehirlerin karışımı bir anda olmuyordu. Rebecca bulunduğu yerin aşağısında her biri kendi rengini ve karakterini koruyarak aynı yatakta yan yana aktıklarını görebiliyordu. 30 kilometre daha böyle akıp Şabluka boğazının girişindeki kayalık bölgede büyük bir ihtişamla birbirlerine karışacaklardı. ''Beni dinlemiyorsun hayatım'' dedi babası sert bir sesle. Rebecca ona doğru dönüp gülümsedi. ''Kusura bakma baba, dalmışım.'' ''Biliyorum, biliyorum. Bunlar alışma dönemleri.'' diye hak verdi babası. ''Ama gerçekle yüzleşmen gerek. Artık çocuk değilsin belki.'' ''Evet, değilim.'' diye ateşli bir tavırla cevap verdi. Sızlanmaya kalkışmamıştı zaten, asla sızlanmazdı. ''Geçen hafta 17 oldum. Annem senin de evlendiğinde bu yaştaymış.'' ''Ve şimdi de ev sahibeliği görevi onun yerine senin omuzlarına yüklendi.'' Sevgili karısını ve onun korkunç ölümünü hatırlatmaktan dolayı sesi üzgündü. ''Babacığım, kendinle çelişkiye düşüyorsun.'' güldü. ''Eğer annemin yerini ben almışsam seni terk etmeye beni nasıl ikna edebileceksin?'' David Benbrook'un kafası karışmış gibiydi. Sonra üzüntüsünü bir yana bırakıp kızıyla birlikte gülmeye başladı. Kızı o kadar zeki ve tatlıydı ki çoğu zaman ona direnemiyordu. ''Annene çok benziyorsun.'' Bu cümle genellikle yenilip beyaz bayrak salladığı anlamına gelirdi. Ama bu kez hemen pes etmemişti. Rebecca yine pencereye dönmüş, onu yarım kulak dinliyordu sadece. Babası yine midesini tırmalayan, pençeleri ortaya çıkartan o tehlikeli konuyu açmıştı. Nehrin karşı kıyısında yerlilerin yerleşim merkezi Omdurman'da sere serpe yayılmış binalar, çevrelerini saran toprak rengi çölün ortasında, mesafe nedeniyle bebek evleri gibi küçük, serap yüzünden de dalga dalga görünmekteydi. Yine de kızgın güneşin altında çıkardıkları buhar ayırt edilebiliyordu. Rebecca nehrin o kıyıda bir canavarın kalp atışlarına benzer sesler çıkardığını duyabilmekteydi. Kana susamış bir canavarın kendi ağının ortasında oturup aç gözlerle nehirden onlara doğru baktığını görür gibiydi. Yakında o ve yardakçıları onları kapacaklardı. Ürperdi ve yeniden babasının söylediklerini dinledi. ''Tabii ki sende de annenin o delice cesareti ve inadı var, biliyorum. Ama ikizleri düşün Becky, bebekleri düşün. Onlar artık senin bebeklerin sayılırlar.'' ''Onlara karşı sorumluluğumun farkındayım.'' diye parladı, sonra yine aniden öfkesi söndü ve tebessüm etti. Bu tebessüm babasının kalbini her zaman yumuşatırdı. ''Ama seni de düşünüyorum.'' Koltuğuna doğru gidip elini babasının omzuna koydu. ''Sen de bizimle gelirsen babacığım, ben ve kızlar da gidebiliriz.''
''Ben gelemem Becky, benim görevim burada. Kraliçenin baş konsolosuyum, kutsal bir emanet taşıyorum. Benim yerim burası, Hartum.''
''O zaman benim yerim de burası.'' dedi Rebecca ve babasının başını okşadı. Parmaklarının altındaki saçları hala gür ve parlaktı. Ama siyahtan çok gümüş rengi tel vardı. Babası yakışıklı bir adamdı ve sık sık onun saçını fırçalar, bıyığını kıvırırdı gururla. Tıpkı bir zamanlar annesinin de yaptığı gibi. Babası içini çekti ve itirazlarını sürdürmeye hazırlandı. Ama tam o anda açık pencereden içeri tiz çocuk haykırışları doluşunca irkildiler. Sesler tanıdıktı ve her ikisinin de yüreği ağzına gelmişti. Rebecca kapıya koştu, David de masasından kalktı. Sonra sesler bir daha yükseldi ve bunların korku değil, heyecan çığlıkları olduğunu anlayınca ikisi de sakinleşti.
''Saat kulesindeler,'' dedi Rebecca.
''Oraya çıkmanın yasak olduğunu biliyorlar,'' diye bağırdı David.
''Yasak olan pek çok yer var,'' diye babasına hak verdi Rebecca. ''Ve onları en kolay bulabileceğin yerler de oralar.'' Kapıdan çıktı ve taş döşeli geçide ulaştı. Geçidin sonunda kulenin içine çıkan döner merdiven bulunuyordu. Rebecca iç etekliğini toplayıp koşarak merdivenden çıkmaya başladı. Babası da çevik adımlarla ama daha sakin bir şekilde ardından geliyordu. Rebecca kulenin güneş altında parlayan üst balkonuna ulaştı. İkizler alçak korkuluğa tehlikeli bir yakınlıkla dans ediyorlardı. Rebecca bir eliyle birini, öteki eliyle de diğerini yakalayıp geri çekti. Baş konsolos sarayının yüksekliğine baktı oradan. Hartum'un minareleri ve çatıları aşağıda kalıyordu. Nil'in her iki kolunu da iki yana doğru tümüyle görmek mümkündü. Safran Rebecca'nın elinden kurtulmaya çalışıyordu. "İbis!" diye bağırıyordu bir yandan. "Bak, İbis geliyor!" O ikizlerin daha uzun ve daha esmer olanıydı. Bir erkek çocuk gibi yaramaz ve dik kafalıydı. ''Yiğit İbis!'' diye Amber de lafa karıştı. Zarif ve açık tenli bir kızdı. Heyecanlandığı zaman bile melodik çıkan hoş bir ses tonu vardı. ''Yiğit İbis'teki Ryder!''
''Bay Ryder Courtney!'' diye düzeltti Rebecca.
''Büyüklere asla ilk adlarıyla hitap etmemelisiniz. Bunu bir daha söylemek zorunda kalmak istemiyorum.'' Çocuklar bu azarı pek de ciddiye almamışlardı. Üçü birden heyecanla akıntıda ilerleyen güzel beyaz istimbotu izlemek üzere beyaz Nil'i seyrediyorlardı.
''Sanki pasta kremasından yapılmış gibi.'' dedi ailenin güzeli, melek yüzlü Amber. Küçük kalkık bir burnu ve koca mavi gözleri vardı.
''Her gelişinde bunu söylüyorsun.'' diye tarafsız bir şekilde vurguladı Safran. Hareli ela gözleri, çillerle kaplı çıkık elmacık kemikleri ve gülen geniş ağzıyla Amber'in tam tersiydi. Safran ela gözlerinde muzip bir parıltıyla Rebecca'ya baktı.
''Ryder senin kavalyen, öyle değil mi?''
Kavalye kelimesini lügatına yeni katmıştı ve bu kelimeyi kolayca Ryder Courtney için kullanması Rebecca'yı çileden çıkartmıştı. Kızgınlığını gizleyip sakin bir sesle ''Hayır değil'' dedi ve ''Sulluk istemez bayan küçük ukala.''
''Tonlarca yiyecek getiriyor.''
Safran İbis'in çektiği tepeleme yüklü 6 düz 4 mavnayı gösteriyordu. Rebecca ikizlerin kollarını bıraktı ve iki elini gözlerine siper ederek görmeye çalıştı.
Safran haklıydı. En azından mavnaların ikisi tepeleme Sudan'ın başlıca tahılı olan darı yüklüydü. Diğer ikisinde ise çeşitli eşyalar vardı. Çünkü Ryder her iki nehirde iş yapan en başarılı tüccarlardan biriydi. Ticaret merkezleri her iki Nil kıyısında, kuzeyde Atbara nehrinden Gondokoro'ya, güneyde Ekvator'a ve doğuda Mavi Nil'den Hartum boyunca ta Habeşistan yaylalarına dek 100 mil kadar arayla sıralanıyordu. Tam o sırada David balkona çıkmıştı. ''Tanrı'ya şükür geldi.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Kaçmak için bu son şansın. Courtney seni ve yüzlerce mülteciyi Mehdi'nin şehrinden kurtarıp nehirden kaçırabilir.'' O konuşurken Beyaz Nil'den tek bir top atışı duyuldu. Hepsi hemen dönüp baktı ve kıyının öbür yanında dervişlerin Kurups toplarının birinden yükselen dumanı gördü. Bir süre sonra yaklaşan istimbotun 100 metre kadar ötesinde sular havaya fışkırmıştı. Patlayan şarapnel yüzünden sarı renkli köpükler saçılmıştı ortalığa. Rebecca çığlığını bastırmak için elini ağzına götürürken David kuru bir sesle ''Dua edelim ki menzilleri fazla uzun değil.'' dedi. Derviş bataryalarındaki öteki toplardan da ateş açılmıştı. Küçük geminin etrafında arda arda şarapneller patlıyordu. Şarapnel parçaları nehir yüzeyinde tropikal yağmur damlalarına benzer çukurcuklar oluşturmaktaydı. Derken Mehdi'nin ordusuna ait büyük davullar olanca hırslarıyla gümbürdedi ve ardından fil dişi boruların yani ombeyaların sesleri duyuldu. Kıyıdaki çamur tuğlasından yapılma evlerin arasından dört nala ibise doğru gelen atlılar ve develere binmiş adamlar ortaya çıktı. Rebecca babasının daima korkuluğun ucunda üçlü ayağın üzerinde nehrin diğer yakasındaki düşman kalesine doğru ayarladığı uzun pirinç teleskopa koştu. Parmak uçlarında yükselip teleskopu gözüne göre ayarladı. Derviş süvari birliğinin yarısı kendi çıkardıkları kırmızı toz bulutu yüzünden görünmez haldeydi. O kadar yakına gelmişlerdi ki kızgın karanlık yüzlerindeki ifadeleri görebiliyor, neredeyse ağızlarından çıkan küfür ve tehditleri seçebiliyor ve korkunç savaş naralarını duyabiliyordu. ''Allahu Ekber! Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir!'' Biniciler ansarlardı, yani yardımcılar, Mehdi'nin seçkin muhafızları. Hepsi cübbe giymişlerdi. Bu yamalı urbalar tanrısızlara, imansızlara, kâfirlere karşı açmış oldukları cihadın başından beri giymelerine izin verilen tek giysiydi. Sadece mızrak ve taşlarla silahlanmış olan ansarlar son 6 ayda 3 kâfir ordusunu bozguna uğratıp adamlarını öldürmüştü. Şimdi Hartum'u kuşatma altında tutuyor, yamalı urbalarının içinde Allah'a ve onun beklenen Mehdi'sine bağlılıklarını ve cesaretlerini gururla taşıyorlardı. Hayvanlarının üstünde çift taraflı palalarını ve düşmandan ele geçirdikleri Martini Henry tüfeklerini sallıyorlardı. Kuşatma ayları boyunca Rebecca bu tür savaş sahneleri görmeye çok alışmıştı. O yüzden teleskopu nehrin diğer yanına, suda patlayan şarapnellerin arasındaki istimbotun açık köprü üstüne doğru çevirip yeniden ayarladı. Ryder Courtney'in aşina figürü köprü üstündeki korkuluğa dayanmış, hafiften eğlenerek kendisini öldürmeye çalışan adamların maskaralıklarını izliyordu. Rebecca ona bakarken doğruldu ve dudaklarının arasındaki ince uzun proyu eline alıp çarkçısına bir şeyler söyledi. Çarkçı itaat ederek dümeni çevirdi ve ibisin dümen suları Hartum kıyısına doğru kıvrıldı. Safranın takılmalarına rağmen Rebecca onu görünce bir aşk sızısı hissetmemişti. Sonra içinden gülümsedi. Hissetse de o duyguyu tanıyacağından emin değildi. Kendisini bu tür duygulardan uzak sayıyordu. Yine de Ryder'ın böylesine bir tehlikenin ortasında sergilediği tutumdan ötürü bir beğenme duygusu sarmıştı içini ve hemen ardından arkadaşlık uyarısı gelmişti. ''Eh, arkadaş olduğumuzu itiraf etmekten bir zarar gelmez.'' diyerek kendini yatıştırdı ve onun kurtulmasını diledi. ''Lütfen Tanrım, Ryder'ı bu fırtınanın ortasından kurtar.'' diye fısıldadı ve galiba Tanrı da onu dinledi. Rebecca izlerken bir şarapnel parçası tam Ryder'ın başının üstündeki bacada bir delik açtı ve bacadan siyah bir duman fışkırdı. Ryder başını çevirip bakmamış, üstelik ince uzun prosundan derin bir nefes alıp rüzgarla savrulan gri bir duman üflemişti havaya. Hafif kirli beyaz bir gömlek giymişti, gömleğin yakası açıktı ve kolları da yukarı sıyrılmıştı. Baş parmağıyla palmiye yapraklarından örülü geniş kenarlı şapkasını arkaya itti. İlk bakışta hantal bir adam olduğu izlenimini veriyordu. Ama bu sadece kollarının ve omuzlarının genişliği yüzünden ortaya çıkan bir yanılsamaydı. İnce beli ve yanındaki Arap dümenciye eğilirken ortaya çıkan zarif silüeti ilk izlenimi yalanlıyordu. David küçük kızlarının ellerinden tutup onları zapt etmiş ve korkuluklardan eğilerek konsolosluk sarayının bahçesindeki biriyle konuşmaya başlamıştı.
''Azizim general, acaba topçularımız karşı ateş açıp dikkatleri Bay Courtney'in gemisinden kendi üstlerine çekebilirler mi?''
saygılı bir ses tonuyla sordu. Rebecca aşağı baktı ve babasının kenti savunan Mısır garnizonunun komutanıyla konuştuğunu gördü. General Çinli Gordon imparatorluk kahramanıydı. Dünyanın her yerinde savaşlar kazanmıştı. Dipnot, Charles Gordon veya Gordon Paşa, İngiliz subay ve yöneticisi. 1860'da Çin seferine katıldı. Sonra Çin imparatorunun hizmetine girdi. Yönettiği ordu Taypingleri yenilgiye uğrattı. 1874'te Mısır hükümetinin hizmetine girdi. Sudan'ın ekvator bölgesine askeri vali tayin edildi. İngiliz hükümeti Gordon'u isyan halindeki Mısır ve Sudan'ın boşaltılmasıyla görevlendirdi. 1884'te Hartum'a girdi. Birkaç ay sonra Mehdi tarafından kuşatıldı. Şehrin zaptı sırasında öldürüldü. Halk tarafından çok sevilen bir yöneticiydi. Çin'deki efsanevi her daim muzaffer ordusu kazandırmıştı bu lakabı ona. Başında kırmızı fesiyle sarayın güney kanadındaki karargahından çıkmıştı.
Topçulara emir verildi zaten efendim.
Gordon'un yanıtı soğuk ve keskindi, kızgınlık içeriyordu. Görevinin hatırlatılmasına ihtiyacı yoktu. Sesi kolayca Rebecca'ya kadar ulaşmıştı. Belli ki savaş alanında bile hiç sıkıntı çekmeden sesini duyurabiliyordu. Birkaç dakika sonra Mısır topçuları kentin kıyılarındaki bataryalardan rastgele ateş açmışlardı. Topları küçük kalibreli, eski tip Krups dağ toplarıydı. Kısa menzilliydiler ve çoğu zaman isabetli atışlar yapamıyorlardı. Ancak Mısır garnizonunun beceriksizliğine alışmış biri için o günkü başarıları şaşırtıcıydı. Kuşatma başladığından beri her iki tarafın topçuları da birbirlerinin yerlerini iyice öğrenmiş olduğundan doğruca derviş bataryalarının üzerindeki berrak gökyüzünde kara şarapnel dumanları oluşmuştu birkaç tane. Derviş ateşi dikkat çekecek ölçüde azalmıştı. Ciddi bir yara almamış olan beyaz istimbot iki akarsuyun birbirine karıştığı noktaya ulaşmış ve ardında çektiği mavnalarla Mavi Nil'in ağzına doğru sancak yönüne keskin bir dönüş yapınca kentin binaları batı kıyısındaki toplara karşı siper oluşturmuştu. Duaları kabul görmeyen derviş topçuları sessizliğe gömülmüştü.
''Lütfen aşağı iskeleye gidebilir miyiz onu karşılamak için?''
Safran babasını merdivenlere doğru çekiştiriyordu.
''Hadi gel Beki, gidip senin kavalyeni karşılayalım.'' dedi.
Ailece ihmal edilmiş güneşli bahçeden koşarak geçerken, General Gordon'un da peşinde Mısırlı subaylardan oluşan bir grupla limana doğru gittiğini gördüler. Kapının tam önünde yatan bir at leşi sokağı yarı yarıya kapamıştı. Derviş ateşi sonucunda öleli neredeyse 10 gün oluyordu. Atın karnı şişmişti ve açık yaralarının üzerinde beyaz kurtçuklar kaynıyordu. Bir mavi sinek bulutu konup kalkıyordu vızıldayarak. Kuşatma altındaki kentin öteki kokularıyla karışan çürümüş at eti kokusu boğucuydu. Rebecca her nefes alışında kusmamak için kendini zorluyordu. Babasının görevinin onurunu ve kendi saygınlığını korumak için mide bulantısını bastırmaya çalışıyordu. İkizler ise iğrendiklerini göstermek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Önce şakacıktan öf pöf ederken sonunda ikisi birden gerçek kusma sesleri çıkarmaya ve birbirlerinin oyunculuk yeteneğine tezahürat yapmaya başlamışlardı.
''Baktım sizden küçük vahşiler.''
David kaşlarını çatmış gümüş kakmalı bastonunu sallıyordu ikizlere. Korkmuş gibi yapıp çığlıklar attılar ve şarapnellerle yanmış, yıkılmış evlerin moğozlarından atlaya zıplaya limana doğru koşmaya başladılar. Rebecca ve David de adımlarını açmış onları izliyorlardı. Ancak gümrük binasını geçmeden aynı yöne koşturmakta olan kent halkıyla karşılaşmışlardı. Bu bir insan nehriydi. Dilenciler ve sakatlar, köleler ve askerler, köleleriyle gelmiş zengin kadınlar ve üstü başı yırtık pırtık galla fahişeleri, bebeklerini sırtlarına bağlamış, zırlayan veletlerini ellerinden tutmuş sürükleyen anneler, resmi görevliler, parmaklarında altın ve elmas yüzükleriyle şişman köle tüccarları. Hepsinin tek bir amacı vardı. İstimbot'un getirdiği yükün ne olduğunu keşfetmek ve küçük bir cehenneme dönen Hartum'dan kaçış umudu sağlayıp sağlamayacağını anlamak.
İkizler kalabalığın içinde kolayca kaybolabilecekleri için David Safran'ı omzuna almış, Rebecca da Amber'in elini sıkıca tutmuş, kalabalığı yararak kendilerine yol açmaya çalışıyorlardı. İnsanlar uzun boylu, etkileyici görünümlü İngiliz konsolosunu tanımışlar ve ona yol açmışlardı. Kendisinden birkaç dakika sonra kıyıya ulaşınca General Gordon ona katılmalarını söylemişti. O sırada yiğit Ibis akıntıyı yararak yaklaşıyordu. Sakin, güvenli sulara yarım palamar boyu kala çekme alatlarını saldı ve dört mavna başlarını Mavi Nil'in güçlü akıntısına vererek sırayla demirlediler. Ryder Courtney malları yağmadan korumak için her birine silahlı nöbetçiler yerleştirmişti. Sonra istimbotun dümenine geçti ve kıyıya doğru manevra yaptırmaya başladı. İşitme mesafesine gelir gelmez ikizler çığlık atmaya başlamışlardı. ''Ryder, biziz, bize hediye getirdin mi?'' Ryder kalabalığın gürültüsüne rağmen onları duymuştu. Az sonra da babasının omzundaki safranı fark etti. Purosunu ağzından çıkarıp bir fiskede nehre attı ve geminin düdüğünü çalan kordona asılıp havaya bir buhar salıverdi. Bir yandan da safrana bir öpücük yollamıştı. Küçük kız gülücüklere boğulmuş ve bir yavru köpek gibi yerinde duramaz olmuştu. ''O dünyanın en yakışıklı kavalyesi değil mi?'' Bunu söylerken ablasına bakmıştı. Rebecca onu duymazdan geldi ama Ryder'ın gözleri şimdi ona kaymıştı. O arada şapkasını çıkarmış ve terden ıslanmış gür, koyu renk kıvırcık saçları ortaya çıkmıştı. Çöl güneşi yüzünden yüzü ve kolları cilalı tik ağacı rengindeydi. Ama şapkasının koruduğu saç dipleri krem rengi bir şerit halinde kalmıştı. Rebecca da ona gülümsedi ve bir reverans yaptı. Safran haklıydı. Gerçekten yakışıklı bir adamdı. Özellikle de gülümsediği zaman diye düşündü. Ama gözlerinin kenarlarında kırışıklıklar vardı. Çok yaşlı dedi kendi kendine. En azından 30 yaşında olmalıydı. Sanırım senden hoşlanıyor diye Amber görüşünü bildirdi. Şu iğrenç saçmalığı keser misin Matmazel diye uyardı Rebecca. İğrenç saçmalık matmazel diye yumuşak bir sesle tekrar etti Amber ve bu sözcükleri ilk fırsatta Safran'a karşı kullanmaya karar verdi.